Ayrım 21.
Ahmet Cemil güya o yakıcı sevda buhsesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı. Arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile çekinerek yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı, giyindi. Ceketini giyiyordu. Düşünmeden elini yan cebine götürdü. "Defterim, defterim nerede?" dedi. Hüseyin Nazmi uyanmış, arkadaşının oda içinde muhteriz bir yürüyüşle gezinişine gülerek yatağından mahmur, uykulu, gözleriyle seyrediyordu. Telaşını fark etti. "Ne oluyorsun Cemil?" dedi. "Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise..." Fatin Dilaver Bey tombalak vücudu ile yatağından atladı. "İyi uyumuşuz." dedi. Her şeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. Hüseyin Nazmi'ye kalkmak, yemek odasına kadar inmek lazım geldi. "İşte defterin, bereket versin ki uşak meraklı değil." dedi. Ahmet Cemil gitmek için acele ediyordu. Fatin Dilaver Bey'i fikrine iştirak ettirdi. Arkadaşlarını sabah uykusundan istedikleri kadar istifadede serbest bırakarak Hüseyin Nazmi'nin elini sıktılar, çıktılar. 14. Sabiha Hanım hem bahtiyar gülüyor hem sedire başını dayayarak elleriyle midesine basan İkbal'i gösterip henüz bir şey anlamayan Ahmet Cemil'e "Rahatsız kızcağız, bütün gün kıvrandı," diyordu. Ahmet Cemil anladı. Fakat garip bir his bu vakadan memnuniyete bedel, sevinmek yerine bir üzüntü uyandırdı. Eniştesi hakkında duyup susturmaya muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh, açık, daha kavi, kuvvetli, işitildi. O adamın kanının şimdi kardeşinin damarlarında cereyana başladığına delalet eden, dolaşmaya başladığını gösteren, bu hadise güya nazarında onu telvis eden, kirleten bir vaka hükmüne geçti. Zavallı ana, o bu histen kim bilir ne kadar uzaktı. Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vakarı, ağırbaşlılığı, çocukça bir meserrete inkılap etmişti. Çocukça bir sevince dönüşmüştü. Şimdi oğluna bakıyor, onun da şu küçük aile bayramına iştirakini, katılmasını arzu ediyordu. Ahmet Cemil o neşata, sevince acı bir tesir ilave etmekten içtinap etti. Çekindi. İkbal şimdi başını kaldırmış, gülerek Ahmet Cemil'e bakıyordu. Ahmet Cemil kalben, "Çocuk, bahtiyar, mutlu, değil, bundan eminim, hiç olmazsa mesut bir zevce, eş, olmadığını bir anne olmak saadetiyle unutacak," diyordu. Ahmet Cemil bugün matbaadan erken kaçmış, bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek için tehalük göstermişti, acele etmişti. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı, yazıhanesinin üzerine koydu. Dün akşamki muvaffakiyetinden, başarısından sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. Odasında adeti, ceketini, yeleğini, yakalığını çıkararak, fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak, yarısı görünen bir minareyi, komşu evlerin kiremitlerini, biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı, gökyüzünü seyretmek idi. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı. Kalbi beyaz gölgenin hayaliyle doluydu. Şimdi onu düşünmek istiyordu. Gözlerini kapadı. O sabahki rüyayı hayalinde bir daha yaşamak istedi. Yüzünü örten o siyah dalgayı, o müpem simayı, o belirsiz yüzü bir daha gördü. Ciğerlerini yakan bir buğseyi can güzarın raşeleri, insanı kendinden geçiren öpücüğün titreyişleri dudaklarında bir daha titredi. "O benim olmayacak olursa ölürüm," diyordu. Şimdi şu defteri her vakitten ziyade seviyor, onu Lamia'nın dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. Daima hatırasında bir arada olan eseriyle Lamia artık daha samimi, daha kavi bir münasebetle yek diğerine, bir diğerine bağlanmış gibiydi. Gözlerinin ucuyla sahifeleri, sayfaları süzerek yaprakları çevirmeye başladı. Kendi kendisine, "Acaba şurasını okurken orada mıydı?" diyordu. Çevirdi, çevirdi, artık son sahifeye gelmişti. Defteri büsbütün kapıyordu. Birden gözlerine bir yabancı yazı ilişti. Ta son sahifenin altında bir çocuk yazısı gibi henüz takarrur etmemiş, kendini bulmamış, henüz tam bir şekil almamış bir yazı. Yalnız şu kadar: "Tebrik ederim, daha sonra 5-0. Şimdi anlıyordu. Demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o, yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciye koşmuş, görülmekten korkarak titreye titreye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona "Seni seviyorum, müsaade eder misin, seni sevebilir miyim?" deseydi ondan "İşte bakın, ben de sizi düşünüyorum" cevabını alacaktı. Bu iki kelime Ahmet Cemil'e Lamia'nın bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilat, bütün duygularının açımlaması kadar ayrıntı ile zengin, aşk zemzemesiyle müterennim, aşk ezgilerini söyler gibi geldi. O da kendisini seviyor, bundan emindi. İşte yalnız şu iki kelime Lamia'nın ta çocukluğundan beri katre katre birikerek, tazike, bastırmaya, lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi, belirtisi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayırmıyor, anların arasında Lamia'yı görmeye çalışıyordu. Zihnen o dehlizdeki tesadüften sonra beyaz gölgeyi takip ediyor, yemek odasına götürüyordu. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasına kapıyı kapatarak oraya iltica ediyor, sığınıyor, sonra o defter gözüne ilişiyor. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpınıyor. O defter demin onun okuduğu defter. O vakit defter ufak bir helecan, yürek çarpıntısı ile ele alınıyor, yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor, birdenbire bir arzu duyuluyor. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek, niçin etmesin, niçin ondan iki sözü esirgesin? Ah, bir kurşun kalemi olsa, etrafa göz gezdiriliyor, perdelerden, aynadan, lambadan, bütün bu eşyadan istimdat ediliyor. Yardım isteniyor. Ah, bir kurşun kalem, bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu? Deniyor. Sonra Ahmet Cemil'in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu, duruyordu. O kurşun kalemin nereden geldiğini tayin edemiyor, anlayamıyor. Orasını sıfırlarla geçiyordu. Ah, bu sıfırlar, şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda azim bir mana serveti, büyük bir anlam zenginliği buluyordu. Bu sıfırlar, bunlar Lamia mı demek olacak? Şimdi gözleriyle o yazıları, o sıfırları, bütün ifade ettikleri manalarla öpüyor, okşuyordu. Hafifçe gözleri süzülerek, ta ötede gayrı mahsus, hafif, bir rüzgarla yosunlu kiremitlerin eski pervazları, saçakları, sallanan çatıların, perdeleri arkasında titrek siyahlar belirmeye başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet, koyulaşan karanlık. Dalgası arasında titriyor, canlanıyor, gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek, bu yazıları emip çekerek, akşamın rahatıp nefesinden tereşüh eden bir melal keselanı, akşamın nemli soluğundan sızan bir sıkıntı uyuşukluğu içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında bir şey sofayı sarstı. Ahmet Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasına yerinden fırladı, odasının kapısını açtı. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı. Eniştesini öteki odaya telaşla giriyor gördü. Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı. Sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş, çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. Ne oldu Seher? Dedi. Kız bir şey söylemek istiyormuş gibi yutkundu, sonra cesaret edemedi, merdivenden aşağı indi. Ne oluyor? Yine ne oluyor? Ahmet Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet, bela, kokusunu hissediyordu. İkbal'in her vakit örtülü çehresi, evin içinde silinmeye müheyya bir heyula, silinmeye hazır bir hayalet şeklinde dolaşan hazin heyeti, daima ağlamak fakat bir şey söylememek için azmetmiş, karar almış gibi donuk, elim, acıklı. Fakat hakikati hissettirmemekte mısır, ısrarlı, duran gözleri. Sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegane vakıfı, o sırrı tek bilen kişi imişçesine adeta hayvani bir merbutiyet, hayvanları andıran bir bağlılık ile dargın çehresiyle, kızgın gözleriyle dolaşan Seher. Bunu pek iyi fark ediyordu. Bir müddetten beri iki kelimeyi yek diğerine rapt edecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan, iki kelimeyi diğerine bağlayacak kadar düşünme yeteneğine sahip olmayan, bu kaba köylü kızında İkbal için cinnete, deliliğe benzer bir meclubiyet, tutkunluk, derin bir merhamet keşfediyordu. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvani cezm, niyet ve kararlılık ile İkbal'in sırrını anlamakta herkese takaddüm etmişti. Herkesten öne geçmişti. Seher'in küçük hanım deyişleri vardı ki ağlamaya benzerdi. İkbal'e öyle bakışları vardı ki senin bedbahtlığını, mutsuzluğunu yalnız ben biliyorum. Sana yalnız ben acıyorum demek isterdi. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur, mutfaktan çıkınca vaktini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeye hasrederdi, ayırırdı. Lakin şu küçük vaka, olay, şu demin odasının dışarısında sofayı sarsan şey, kim bilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Seher'in inerken düşmesi velhasıl, kısacası, bir hiç niçin fikrini birden İkbal'e sevk etmiş, yöneltmiş, niçin kalbinde, bu için hemşirene, kız kardeşine büyük bir taalluku ilgisi var diyen bir ses uyandırmıştı. Ahmet Cemil birden aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için ah dedi, sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini, içeriğini bulmamak, günhünü, özünü anlamamak için nefsine cebretti. Baskı yaptı. Fakat şimdi o fikir silinmiyor. Bir nafiz, etkili, zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor. Sokulacak, yakacak mesamat yerler arıyordu. İkbal'in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti, özetledi. Sevilmediği için bedbaht dedi. Daha sonra bir mühlik marazı, öldürücü hastalığı, vaktinde fark etmeyen bir tabip, doktor gibi bu hakikati keşifte, anlamada, bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim nazarıyla bakmıştı. Kendisini suçlu görmüştü. İkbal sevilmiyor. Bundan şimdi eminim. Kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor. Her dakika ciğerlerinden zehir akıyor. Ah, o bir dakika evvel ağlamış gibi bir istimdat nazarıyla yardım istercesine bakan gözler, şimdi onları anlıyorum. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim diyordu. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş, matbaasını, eserini ilaveye cesaret edemiyordu. Fakat hakikat öyle değil miydi? Lamia'yı düşünmüştü. Kardeşini gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia, sessiz bir felaket gibi anlamıyorsunuz yazık serzenişiyle, yakınışıyla duran o biçareyi anlamamış, anlamak için bir şey yapmamıştı. Şimdi kendisini affetmiyor, bir hata neticesiyle bir musibet ilka edenlere, bir belaya neden olanlara, mahsus bir vicdan azabı ile duramıyordu. Kapısını sürmeledi, küçücük odasında geziyor, bazen karanlıkta yazıhanesinin başında durarak, bazen küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığını istintak ederek, sorgulayarak, düşünüyor, şimdi bir hiçten istidlal ettiği, ortaya çıkardığı, bu neticeyi izah edecek, bu sonucu açıklayacak. Geçmiş vakaları ve emareleri tahattura, geçmiş olayları ve belirtileri hatırlamaya çalışıyordu. Bazen birden hiç intizar olunmayan, beklenmeyen, bir zamanda zihne çarpıvermiş hakikatler vardır ki, senelerden beri katre katre, muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin küçük küçük, başlı başlarına manasız nişanelerin, belirtilerin, birdenbire doğuveren neticesidir. Bir hiç, fikirden geçen bir rüzgar, o manasız emareleri, nişaneleri açıverir. Bunlar, aralarından mani cidarlar, engel duvarlar, kalkıvermiş zerreler, atomlar gibi yek diğerine iltihak eder. Bir diğerine katılır, birbirini bulur, onlardan bir küme teşekkül eder, oluşur ki görmemek mümkün olmayan bir hakikat hükmünü alır. Şimdi Ahmet Cemil'in zihninde o deliller toplanıyor, birbirine sokularak güya birer aşina, tanıdık, selamıyla buluşuyorlardı. İkbal'in bir sabah herkesten evvel aşağıdaki odada bulunmuş olması, bir gün Seher'in Vehbi Bey'e şemsiyesini vermekten imtina ederek, kaçınarak oradan alıversin diye mırıldanmış olması, yüzlerce, binlerce hatırına gelen bu vakalar, tahaddüsleri, ortaya çıkış, zamanlarında manasız zannolunan bu küçük şeyler, bütün İkbal'le Seher arasında inkısam eden, paylaşılan bu hatıralar şimdi birikiyor, birikiyor, fikrinde sarsılmaz bir bürhan, kanıt, sütunu şeklinde terefu ediyordu, yükseliyordu. Bir aralık kapısına vuruldu, Seher yemeğe çağırıyordu. Ahmet Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar, kuvvet bulmadı. Fikrinin şu izdihamı, kargaşası, arasında sofraya oturmak, düşüncesine yabancı kalan bir müsahabeye iştirak etmek, sohbete katılmak, hususiyle, özellikle o adamın artık şimdi nefrete bir muhik salahiyet, ondan nefret etmeye kendini haklı bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu. Yalan söyledi. Ben akşamüstü yedim, sofraya gelmeyeceğim dedi. Seher cevap vermeden çekildi. Şimdi yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. Sonra dikkat etti, mütecessiz, meraklı, adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak bir şey işitmeye çalıştı. Yanındaki odanın kapısı açıldı, eniştesi çıktı. İkbal odada kaldı zannederim, dedi. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu. İkbal yemeğe inebilecek bir halde değil, zaten midesinden muzdaripti, rahatsızdı, dedi. Birden İkbal'i gidip odasında bulmak, kardeşim artık anlıyorum, söyle bakayım, bana hepsini söyle, demek için şiddetli bir arzu duydu. İkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan, ayrılan, odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti, çekinmişti. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, onu olduğu gibi görmek için geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Yavaşça kapıyı itti, kapı hiçbir ses çıkarmaksızın açıldı, şimdi ilerleyemiyordu. İkbal'i orada, karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun kapanmış, uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Ağlıyor muydu? Ahmet Cemil, kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu mahrem, gizli, manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten, hali, zarifliğe aykırı buluyor, kendisinden saklanmak istenen bir şeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık buluyordu. Bir saniye daha avdet edecekti, dönecekti. Fakat orada vücudunu bir şey İkbal'e hissettirdi. Silkinerek başını kaldırdı. O vakit iki kardeş arasında acı, sanki feryat ile dolu, birinde şu elim, acıklı, perişan hali göstermiş olmaktan mahcup, utanmış, ötekinde görmekten müteellim bir nazar teati olundu. Üzüntülü bir bakışma meydana geldi. Ahmet Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. Şimdi İkbal minderde doğrulmuş, kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. Ahmet Cemil yere dizinin dibine, kilimin üzerine oturdu. Şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terk eden ellerini tuttu. İkbal, söyle bakayım ne oluyorsun dedi. İkbal'in gözleri kapandı. Kapaklarının kenarında koşuşan seri raşecikler, titreyişler, arasından yaşlar, sıcak, birer katre zehir ile dolu gibi ağır, iri yaşlar, mütevali bir sükut ile birbiri ardına düşüp, uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor. Bu elleri ıslatıyordu. O vakit ağlayamayarak, boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla, İkbal'i tesliye değil, istintak etmek, teselli etmek değil, sorgulamak istedi. Ne oluyorsun İkbal? Niçin bana söylemiyorsun? Şimdiye kadar niçin söylemedin? Rahat değil misin? Kardeşim, bir ızdırabın mı var? Diyor. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o ellerini ıslatan sıcak, ağır, iri gözyaşları ile bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı, zayıf, narin görünen bu vücudun ta ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılarından ibaret kaldı. Nihayet İkbal, gidiniz ağabey, şimdi gelir dedi. İkbal güya korkunç bir mahluktan, yaratıktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor, şimdi gelir, şimdi gelir diyordu. Ahmet Cemil burada duramayacağını anladı. İkbal'i yalnız bıraktı. Odasında ne yapmalı diyordu. Evet, ne yapacak? Demin geç kaldığını, zaman kaybettiğini düşünüyordu. Şimdi işte hakikat gözyaşları ile, ızdıraplar ile önünde birden meydana çıkmıştı. Şimdi ne yapacak? Evvela Ahmet Cemil'de bir hiddet feveranı hasıl olmuştu. Müthiş bir öfke oluşmuştu. İhtilac ile çarpıntılar içinde yumruklarını sıkıyor, odasında geziyor, bir şeyler yapmak istiyordu. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarmak için bütün vasıtalara, bütün kuvvetlere malik, sahip, imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt, ilgisiz kalmış olmasına kızıyordu. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi, acizlik duygusu demin titreyen asabını uyuşturdu. Şimdi bir gevşeklik duyuyor, bu hakikate karşı çaresizlikten azim bir fütur, büyük bir bezginlik ile şuraya oturmak, biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin, sakit, üzgün, sessiz, gözyaşlarını akıtmak istedi. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu. Daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti. Cemil, açsana. Validesinin bu ziyaretinde İkbal'den bahsolunacağını derhal anladı. Kapısının sürmesini çekti. Karanlıkta mı oturuyorsun Cemil? Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı, mumunu yaktı. Hafif bir ziya, ışık. Titreyerek zulmetin, karanlığın içinde dalgalandı. O vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözler ile annesine baktı. İkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Sabiha Hanım'ın biraz evvel büyük anne olmak süruru, sevinci ile siması, yüzü, parlayan bu kadının şimdi çehresi gevşemiş, gözlerine bir endişe düşmüştü. Kapıyı tekrar kapadı, tekrar sürmeledi. "Niçin yemeğe gelmedin?" dedi. Sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek, oğlundan ne tesir hasıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak, "Yine gitti," dedi. Ahmet Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı. Demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. "Yine babasına mı?" dedi. "Tabii, doğal. Değil mi?" "Yok, hiç tabii değil." Bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. İhtiyara nüzul isabet ettikten, felç indikten sonra Vehbi Bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor. Akşamları yemek yedikten sonra duramayarak bir bahane icat ederek İkbal'i yalnız bırakıp gidiyordu. Sıhhatinde, sağlığı yerindeyken, hiç babasına uğramak adeti değil iken, hastalıktan sonra bu mütevali, birbirini izleyen, ziyaretler bit tabii, doğal olarak, dikkate çarptı. Bu, babasına muhabbetinden, hastalık üzerine bat eden, ansızın, uyanıyormuş gibi bir merhametten mütevellit, ileri geliyor, değildi, buna şüphe edilmiyordu. Bu akşam seher vakasından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmet Cemil'in beynini bir şimşekle yararak geçti. Annesi hala kendisine bakıyordu. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti, yorumladı. Ah mülevves, pis, mahluk. Sabiha Hanım diyordu ki, onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki, o halde niçin gidiyor, bu kıza yazık değil mi? Tevfik Efendi Ahmet Cemil'in gözü önüne geldi. O zayıf fersude, pörsümüş. Vücudu hareketten, nutuktan muattal. Hareketsizce ve konuşmadan. Bir yatağa serilmiş. Karşısında gençlik tuğyanı, coşkululuğu ile taze duran genç karısının yanında, vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek bu vücuttan istifade edememek hüsranı, acısı ile ona belki kinle, husumetle, düşmanca, yaralı bir canavar nigahı, bakışı ile bakarak gördü. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle, aceleciliğiyle, tetkike, incelemeye gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor, bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor, o gözlerden ateş çıkıyor, sonra o taze kadın babasının büsbütün ölmesine muntazır, ölmesini bekleyen oğul, bu aciz hiddetin karşısında gülüyorlar, alay ediyorlar, güya yine kudurdu diyorlar. Ahmet Cemil bütün bunları hayalinde tertip ve icat ettikçe, hayal ettikçe, dudaklarına bir nefret nakaratı gibi, ah, müleffes mahluk cümlesi geliyordu. Validesinin yalnız son sözüne cevap verdi. Evet, İkbal'i ne yapacağız? O vakit Sabiha Hanım oturdu. Bir şey yapamamaktan, kızın bedbahtlığına karşı aciz olmaktan mütevellit bir yeis ızdırabı, ümitsizlik acısı ile ellerini kavuşturdu. Parmakları birbirine giriyor, gözleri medet, yardım, bekleyerek Ahmet Cemil'e bakıyordu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede Ahmet Cemil karşısında minderin kenarına oturarak,